Ayrım 10.
21. Bölüm Araf 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, acil servisinin yoğun bakım ünitesinde yatan hastaları dış ortamdan ayıran cam bölmenin ardında ayakta dikilip kalmış, görmeyen boş gözlerle içeriye bakan bir kadın var. Deniz'in Uğur ablası Nevin. Deniz'le beraber 5 hasta var camın gerisinde. Sırat Köprüsü'nün üzerine gidip gelen 5 hasta. Durumları kritik. Hepsi de çıplak. Bedenlerini göğüs hizasına kadar örten birer çarşaf var üstlerinde. Kayıtsız şartsız teslimiyetleri, kayıtsız şartsız kadere razı oluşları bir yana, çıplaklıkları, bedenen ve ruhen çırılçıplak soyulmuşlukları içine acıtıyor Nevin'in. Buradan sağ çıkacaklarına, ölü verirlerse eğer, işleri uzamaz. Çar çabuk sarı verirler 5 metrelik patiskaya diye mi çıplak bırakılmışlar? Böyle olmadığını, acilen gerekebilecek tıbbi müdahale için giydirilmediklerini biliyor aslında. Ama derin üzüntüsünün isyan içeren yanına söz geçiremiyor. Hastaların hepsi yaşamsal bulguları ve bulgulardaki değişimler anında haber veren cihazlara bağlı. Yan tarafta bu değişimleri ekranlardan izleyen, gerektiğinde acilen müdahaleye hazır bir sağlık ekibi nöbet tutuyor. Refakatçi falan yok başlarında. Bir an için hepsinin yakını, hepsinin refakatçisi gibi hissediyor kendini Nevin. İki kapı da açık ya onlar için. Bu dünyayla öbürü arasındaki. Cennetle cehennem arasında kalmış gibi araf sayılacak bir bölgedeler. Bir bakıma. Ya iyileşip çıkacaklar buradan ya da hiçbirine kefeni yakıştıramıyor Nevin. Teker teker hepsini giydiriyor zihninde. En baştaki, içlerinde en yaşlı görünen topluca adamla yanındaki bir deri bir kemik kalmış erkek hastaya ve onun çaprazında yatan, buralara yakışmayacak derecede genç delikanlıya bir örnek pijamalar, grileşmiş derisiyle durumunun ağır olduğunu düşündüren servisteki tek kadın hastaya da yerlere kadar uzanan, yakası fırfırlı, mavi bir gecelik. Birer çifte terlik bırakmalı yataklarının önüne. Peluş olanlardan. Yumuşacık, öyle ki ses yapmasın hastane koridorlarında, yürüyüşe çıktıklarında. Asıl ilgilenmesi gerekeni sona bırakıp, olmayacak ayrıntılarla oyalanarak zaman kazanıyor kendince Nevin. Deniz'in yüzünde, diğerleri gibi çırılçıplak uzatılıvermiş, kıpırtısız bedenine bakmaya korkuyor. Oysa diğerlerinden çok daha iyi görünüyor Deniz. Neden sonra başını kaldırıp baktığında, Nevin de görüyor işte ne kadar iyi olduğunu. Koluna takılı serumu, ağzından burnundan fışkıran hortumları, yüzünün ortasını kapatan oksijen maskesini çıkarsalar, o an konuşuverecek sanki. Diğerleri gibi solmamış rengi, cildi pes pembe bebek teni gibi. Onu da giydirmek istiyor Nevin, başaramıyor. Hangi pijamayı koysa üstünden düşüyor Deniz'in. Aklına geliyor o an, pijama giymez ki Deniz. Kısacık bir şort yeter ona. Giydirdiği şort, Deniz'in tatil dönüşü bronzlaşmış vücuduna pek yakışıyor. Hastanenin yoğun bakımındaki yataklardan birine değil de kumların üzerindeki bir şezlonga uzanmış, güneşleniyor sanki. Nevin'e kalsa daha da sürdürecek düşlerini, gözlerinden sicim gibi inen yaşlar olmasa. Gerçeklerle yüzleşmeyi geciktirmeden yorgun düşüp teslim oluyor sonunda. Sitem dolu bakışlarını Deniz'e dikiyor. Sessiz yakarışlarıyla ulaşmaya çalışıyor ona. Deniz. Ayağın uğurlu geldi demiştin ilk tanıştığımız gün. Hatırlıyor musun? Bugün sana ne kadar uğur verebilirim bilemiyorum. Keşke elimden gelse de dünya üzerindeki tüm uğurları yağdırabilsem üzerine. Uğur ablan tükendi güzel gözlüm. Kendine hayrı kalmadı. Ah şeytan tüylü yakışıklım. Ah yanlış yaptın. Anlaşmamızda bu yoktu. Eline vicdanına koy. Öyle konuş. Kendini bunca sevdirip varlığına alıştırdıktan sonra bırakıp gitmek delikanlığa sığar mı? Beni boş ver. Nehirde mi düşünmüyorsun hiç? Sensiz ne yapar? Yaşayabilir mi denize olmadan? Hesabını yaptın mı bunların? Söylemiştim sana. Elindeki şeytan tüyünü olura olmaza değdirme diye. Herkesin seni sevmesi gerekmiyordu ki. Hele can alıcının hiç... Allah bilir, gülünce gözlerinin içinde oynaşan bin bir gamzeyi de göstermişsindir ona. Silkin yavrum, kurtul ondan. Dayanamıyorum Deniz. Kıyamıyorum sana be oğlum. Kıyamıyorum güzeller güzeli nehirime.
Yüce Rabbim de kıyamaz inşallah.
22. Bölüm Düğün Hazırlıkları. Her yönüyle dört dörtlük bir düğün olmalıydı. Sezenlerin adına yaraşır bir düğün. Kız tarafı, erkek tarafı, dünürler, uzak ve yakın akrabalar, eş, dost, nikah törenine veya düğüne ya da her ikisine birden katılacak konuklar. En ufacık bir pürüz olmamalıydı. Herkes memnun ayrılmalıydı ondan. Öyle ki ayrıntılar arasında gizlenmiş, kıymık inceliğindeki çatlakları bile bulup çıkarmaya can atan medya mensupları bile arkalarından söyleyecek tek olumsuz söz bulamamalıydılar. Nisa Sultan'ın hedefi buydu. Nehire kalsa yalnızca nikah töreni ve sade bir düğün yemeğiyle yetinebilirdi. Ancak evlenme kararlarını ailelerine resmen açıkladıkları anda kumandayı Nisa Sezen'in narin ama bu konulardaki iş bilirliği tartışılmaz becerikli ellerine teslim edilivermişlerdi. Acelesi yoktu Nehir'in. Hatta hazırlıkların zamana yayılmasından yanaydı. Üzerinde çalıştığı projeleri tamamlardı hiç değilse. Ancak Deniz, tanışmalarının üzerinden boşa geçen zamanın acısını çıkarmak istercesine sabırsız, elinden geldiğince öne almaya çalışıyordu evlilik tarihlerini. Nehir'le Deniz açıkça dile getirmeseler de Nisa Hanım'a Nevin ablayı nasıl tanıştırıp nasıl bağdaştıracaklarını kara kara düşünüyorlardı. Zıt yapılarda, ekvatorla kutuplar kadar farklı ikilemlere ait iki insanın dünür kimliğine bürünecek olması ürkütücü geliyordu ikisine de. Neyse ki korktukları gibi olmadı. Nisa ile Nevin öylesine imrenilecek bir uyumla kabullendiler ki birbirlerini, kendileri bile şaştı bu işe. İkisi birden canla başla düğün hazırlıklarına giriştiler. Her şey yolundaydı. Bir de ablası o soruyu sormasaydı Nehir'e, babamı da davet etsek mi demeseydi, gözlerini kardeşinden kaçırarak. Hayır demişti Nehir, çağırsak da gelmez zaten. İçi de öyle mi söylüyordu bilinmez ama Nevin onu dinlememiş, Amerika ile saat farkını hesap ederek telefon açmıştı babasına. Nehir evleniyor demişti, gelsen yanımızda olsan. Telefonun öte yanından uzunca bir sessizlik olmuş, ardından kırık bir sesle kendince önemli gördüğü mazeretlerini sıralamıştı babası. Yıllardır gelmedim Türkiye'ye, ilk gelişim böyle olmamalı, düğün kalabalığı içinde yadırgarlar beni. Kimdi, neredeydi, neden bunca zamandır ortada yoktu gibi sorular. Babasıymış diye fısıldaşmalar. Dedikodu kazanını kaynatmak için bulunmaz fırsat. Bunaltırlar Nehir'i, mutlu gününe gölge düşürürler. En iyisi gelmemek. Babasını aradığını söylememişti Nevin. Onun gelmemek için öne sürdüğü gerekçeleri de. Varsın gurbetteki babanın düğüne davet edilmediğini sansındı Nehir. Nehir'le Deniz arasındaki tek çelişki, ev konusu gündeme geldiğinde yaşandı. Evlendiğimizde nerede oturacağız biz? Bu soruyu yanıtlamak hem çok kolay hem de aynı derecede zordu. Beylikdüzü'ndeki konaklardan birinin üzerinde duruyordu Deniz. Nehir ise şehirden uzaklaşmak istemiyordu. Hatta kendi oturduğu Etiler Caddesi üzerindeki geniş ve ferah bir apartman dairesinden çıkmak bile zor görünüyordu gözüne. Bir orta yol buldular sonunda. Tamam, Beylikdüzü'ndeki konak Deniz'in gönlünce dayayıp döşenecekti. Yanı sıra Nehir'in bekar evi tümüyle elden geçirilecek yepyeni bir dekorasyonla yeni evlilerin oturacağı hale getirilecekti. Nehir'in bu evin üzerindeki ısrarcılığının asıl nedeni kendi ailesinden kalan biricik mal varlığı oluşuydu biraz da. Deniz de onun önerisini kolayca kabul etmiş, kendi bekar evini boşaltıp buraya taşınmaya da seve seve razı olmuştu ama iç güveysi mi oluyorum ben şimdi diyerek Nehir'i epey güldürmüştü. En doğru kararı almışlardı aslında. Hafta içi günlerde şehirde kalıp ulaşım sorununun en aza indirgeyerek işlerine rahatça gidip gelebileceklerdi. Hafta sonlarını ise Beylikdüzü'nde tatil havasında geçireceklerdi. Cuma akşamları iş çıkışında yola koyuluruz. Pazartesi sabahı oradan geçeriz işe. Tamı tamamına 3 gün 3 gece, hafta sonu paket program. Her şey dahil üstelik. Daha ne istiyorsunuz efendim? Aynen böyle çizmişti rotayı Nehir. Deniz'e de itiraz edecek söz kalmamıştı. 23. Bölüm. Fazlaca yolundaydı her şey. Evlenmeye kalktığında ablasının şiddetle karşı çıkacağından korkardı hep Nehir. Ama şu sıralar onu tanımakta güçlük çekiyordu doğrusu. eskilerin asık suratlı dediği dedik, Nevin Sultan'ı gitmiş, yerinde yüzünde güller açan, ılımlı bambaşka biri gelmişti. Öncesini bilmeyenler, kardeşini evlendirmek için can attığını düşünebilirlerdi. Evet, can atıyordu artık. Kardeşinin mutlu olacağına inanmıştı çünkü. Arkasında durup destek oluşu bu yüzdendi. Yalnız Nevin değil, nehirle deniz, az ya da çok sahiplenen uzak yakın herkes şaşılısı bir uyum sergilemekteydi. Nisa ile Nevin başı çekiyorlardı ama iş dünyasına damgasını vurmuş bir Halil Sezen'in, onun yanında son derece mütevazi kalan Ali Enişte ile ilk görüşte kaynaşıvermesi de yabana atılmamalıydı. Deniz'in amcası Hilmi Sezen, yengesi Saadet, kuzen ve kuzinleri hemen benimseyivermişlerdi Nehir'i. Nehir'in ablası ve eniştesi dışında birinci dereceden akrabası yoktu. Nişan gecesi, davet ettikleri ikinci kuşaktan yakınları içinde Nehir'i ve Nevin'i gerçekten sevenler, onlar adına onlar kadar sevinç duydular. İçlerinde kıskançlık alevi yanıp sönenlerse imrenerek kıptayla, biraz da kıskançlıkla alkışladılar bu beraberliği. Tek kişi de ağzını açıp olumsuz bir laf etmedi. Hepsi aynı saftaydılar. Kız tarafı, oğlan tarafı diye bir ayrım kalmamıştı aralarında. Oysa düğün gecesi dönemi, gelin damat ve dünürler için ateşten gömlek diye tanımlanan en zorlu süreçti. Böyle bilinir, böyle yaşanırdı nicedir. Kızlarını, oğullarını ele kaptırmanın paniği içindeki bir grup insanın baş döndürücü değişime ve gelişimelere ayak uydurmayarak bocalaması, kendi uyumsuzluklarının acısını karşı taraftan çıkarma çabaları. Bunların hiçbiri yaşanmadı Nehir'le Deniz'in düğün hazırlıkları sırasında. Öyle ki böyle şey olmaz diye kendi kendine söylendi bir keresinde Nisa Hanım. Bozulacak mı bu iş yoksa? Gelinini bu kadar seven bir kaynana nerede görülmüş? Nehir de benzer duygular içindeydi. Nasıl olup da evleneceği insanın annesine bu derece bağlandığına inanamıyordu. Yalnız o mu? Her gün telefonda uzun uzun konuştukları Dila'yla güçlü bir dostluk kurulmuştu aralarında. Görümce, yok canım, gelişmeleri kilometrelerce öteden, Londra'dan adım adım izleyen, düğüne gelmek için gün sayan bu dünyalar tatlısı kıza olsa olsa kardeş denirdi. İlginçti, çok ilginç. Nehirle denizi birleştirecek yolun üzerinde tek bir engel çıkmamıştı hazırlık süresince. Hafiften belirlemeye yüz tutan küçük engebeler de kendiliğinden yok olup gidivermişlerdi. Görünmez mucizevi bir yolundalık çemberiyle sarılmışlardı sanki. Tıkır tıkır işliyordu saat. Ürküntü verecek derecede düzgün. Kim kurmuştu, işleten kimdi belli değil. Verilen rolleri başarıyla oynayan birer oyuncu, satranç tahtasında öne sürülen birer piyon olduklarının farkına varmadan, kendilerine biçilen görevi hakkıyla yerine getiriyorlardı hepsi. Bir an durup düşünseler, tarafsız gözle irdeleseler yaşadıklarını, tuhaflığı fark edeceklerdi belki. Ama başlarının üzerine inmiş mutluluk halesine, öylesine kaptırmışlardı ki kendilerini. Evet, bir tuhaflık vardı bu işte. Fazlaca yolundaydı her şey. Bir tek Nevin iç sesiyle paylaştı göz önünde durduğu halde kimselerin göremediği tuhaflığı. Çok gülme, arkası ağlamaktır diyen geleneksel aile düzeninden geliyordu çünkü. Çok gülmek ağlamak getirir. Mutluluğun fazlası da. Gerisini getirecek gücü yoktu Nevin'in. Yüreğinin dibine gömdü tüm ürküntülerini. Dualarıyla sıvadı üstünü. 24. Bölüm Gelinlik. Gelinlik seçimi, Nisa Hanım'la Nehir arasında küçük çapta bir çekişmeye neden oldu. Önce yıllardır giysilerini hazırlayan ünlü modacıyı önerdi Nisa. Terzi alışkanlığım yok diye kibarca reddetti Nehir. Dikişle provayla uğraşacak zamanı olmamıştı hiç. Bu kez de İngiltere'ye gidelim dedi Nisa. Türkiye'de Nehir'in üzerine geçirmeyi hak edecek değerli gelinlik yokmuş gibi. Şiddetle karşı çıktı Nehir. Kararlıydı, gitmeyecekti. Boşuna direnme diye güldü Deniz. Benim bildiğim Nisa Sultan aklına koyduğunu mutlaka yapacaktır. Haklı da çıktı. Madem gelinini yurt dışından alınacak gelinliğin üstünlüklerini sayarak yola getiremeyecekti Nisa Hanım, elbet deneyecek başka yollar bulurdu. İşleri kolayladık sayılır diye yumuşak bir başlangıçla işe koyuldu. Gelecek hafta Paris'te açılacak karma resim sergisine gitmek istiyorum. Bana eşlik eder misin Nehir? Nehir'in gülmekle gülmemek arasında gidip gelen şaşkınlığına, evlilik arifesinde bunca iş varken yolundaki isyankar bakışlarını aldırmadan aceleyle devam etti. Dila da Londra'dan gelecek. Düğün öncesi güç toplarız biraz. Evlendikten sonra bir daha bu fırsatı bulamazsın. Bekar halinle yapacağın son tatil. Kaçırma derim. Nisa'nın inatçı ısrarının yumuşamış şekil değiştirmiş haline açıktan açığa gülüyor artık Nehir. Başka hiçbir amacımız yok yani. Yok ama bu oralara kadar gitmişken Paris vitrinlerine hiç göz atmayacağımız anlamına da gelmez. Öyle değil mi?